Ayrım 16.
1. Vahdet-i şuhud. Psikolojik hal kabul eder. Allah alem ikiliği devam eder. 2. Vahdet-i kusud. İradelerin birliği kabul edilir. Allah alem ikiliği yine devam eder. 3. Vahdet-i vücud. Tasavvur ve iradede olduğu gibi varlık bakımından da birlik kabul edilmiştir. Son ve en mükemmel derece olarak kabul edilir. En büyük mümessili Muhiddin Arabi'dir. Bu izahtan sonra Ahmet Hilmi'nin vahdedi vücut hakkındaki düşüncelerine geçebiliriz. Ahmet Hilmi, Maddiyun Mesleki Dalaleti isimli eserinde, biz vahdedi vücut mezhebi İslamiyesine girdiğimiz için ekseri akide ve kelam alimlerinin kabul ettiği şekilde alemin yoktan var olmasına karşıyız. A. Hilmi, M. Dalaleti sayfa 146 demektedir. Ahmet Hilmi bu mesleği benimsemekle beraber İsmail Fenni'nin aksine eserlerinde bir taraf kalmış ve vahdedi vücudu yaymak isteyen bir tavır takınmamıştır. O bu mesleği kabul ederken daha temkinlidir. Maddeci bir panteizme veya idealizme kayarak hakiki varlığı inkar etmiş olmaktan korkuyor. Ahmet Hilmi'ye göre Cenab-ı Hak alemleri yoktan halk etti cümlesiyle eşyanın kendiliğinden, bizatihi var olmadığı, bu kainat ilahi gerçeklikten ibarettir cümlesiyle de eşyadaki mevcudiyetin haktan ibaret olduğu söylenmiş oluyor ki her ikisi de aynı manaya gelir. Bu iki cümlede de esas ılımlı tevhid manasını bulmaktır. Eşyanın zati bir hakikati olmadığı hakkındaki görüş galip gelirse aşırı bir idealizm mesleği ortaya çıkar. Bu görüşün aşırı hali kısmen hakkı inkardır. Yani haktan başka varlık olmadığı tesis iddiasıyla mazhar-ı vücut, varlığın zuhur yeri olan eşyanın bu görünüşü unutulur ve hakikatte Allah'ın varlığı inkar edilmiş olur. A. Hilmi, A. İ. Mümkün müdür? Cilt 3, sayfa 159. Eğer hakkın zatiyetine ait görüş galip gelirse müfrit bir panteizm, materyalizm mesleği hasıl olur. Bu durumda ise hak, eşyanın bütününden ibaret sanılıp, tevhid ve vahdet davası ile yine Allah'ın varlığı inkar edilmiş olur. Hakiki İslami tevhid ise kelime-i tevhiddeki la ve illadadır. Şeyh Benderzade, Ahmet Hilmi gelişi güzel okunan kitapların ve öğretilen felsefelerin insanı şüpheciliğe sürükleyeceğini ve insana imanını kaybettireceğini, İmanı kaybeden kimselerin ise asla huzura kavuşamayacaklarını göstermek maksadı ile Amak-ı Hayal isimli felsefi bir roman yazmıştır. Bu romanda o kainatta bir vahdet aramakta ve ilave kısmında rumuzlarla vahdedi vücudu izah etmektedir. Ahmet Hilmi'nin bütün fikirleri bu romanda özetlenmiş gibidir. Bu sebeple ve vahdedi vücutla olan ilgisi münasebetiyle bu romanın bir özetini veriyoruz. Romanın kahramanı Raci, annesinin tam ihtimamı ile sökülmez bir dini his ve yıkılmaz bir ahlaki düstura sahip olarak yetişmiş bir gençtir. Mektepten çıkınca bilgisini arttırmak için çeşitli kitapların tetkikine başlamış, fakat bir müddet sonra kendisini bu kadar malumat yığınının altında şüphe denizinde yüzüyor görmüştür. Şüphe her kat'i fikrin düşmanı olduğu için Raci de huzursuz kalmış ve kendisini devamlı içkiye vermiştir. Bu sebeple vücudu mahva yüz tuttuğu bir sırada bütün manevi kuvvetlerini toplayarak şüphe, reyp ejderhasını öldürecek, deliller bulmak ümidiyle tekrar tahsil ve tetkike koyulmuştur. Bir kere daha batıni, gizli ilimlerle meşgul, şöhretli alimlere de bu arada müracaat etmeyi unutmuyor. Fakat bunların içinden de hakikati gözle gösterecek birine rastlamıyor. İspirit ve manyetizma cemiyetlerine başvuruyor ama hiçbir şey elde edemiyor. 4 sene kadar devam eden bu serseriyane hayattan sonra bir gün şehrin mezarlığındaki bir kulübede oturan pejmürde kıyafetli, aynalı dede lakabıyla tanınmış bir zata rastlıyor. Ona, "Sultanım, sen viranede gömülü bir hazinesin, ben ise hikmete susamış bir avareyim" diyerek kendisinden yararlanmak için izin ister. Aynalı ise insanların hak ve hakikate dair bir şey bilmediklerini söyleyerek şu cevabı verir. Akli denklemlerle hakkı itiraf mümkündür. Fakat bilmek ve anlamak ne mümkün? Sonra da yorucu faraziyatı bırakalım da biraz bihuş olalım, olmaz mı diyerek ney çalıp gazel okumaya başlar. Bu alemin faniliğinden, kemal ehlinin bu aleme itibar etmemesinden bahseden gazelin ve neyin tesiriyle raci uykuya yakın bir halde kalıyor ve amakı hayale, hayal derinliğine dalıyor. Kendisini Buda'nın sarayında buluyor. Hiçlik zirvesini, mutlaklık alemini ve vahdeti ziyaret etmek istediğini söylüyor. Fakat arzularını yok edemediği için bu zirveye çıkamaz ve geri döndürülür. İkinci gün dalışında Zerdüşt'ün sarayında Ehrimen'le Hürmüz'ün mücadelesini seyreder. Buradan kötülüğün yeryüzünden kaldırılamayacağını anlar. Üçüncü gün Brahma'nın huzuruna çıkar. Daha sonraki dalışlarında insanların gözü hakikatleri görmekte arpacık soğanı kıymetinde ve nispetindedir. Vahdede vücuttaki insan görüşünü yani zübde-i alemi, alemin özünü, bu kervan nereye gidiyor sualinin cevabını öğrenir. Tekamüle muhtaç olan bu alemler dönüp durmaya mahkum olan bu kervan, ilahi sırrın güzelliğine, ilahi güzelliğin çekiciliğine doğru koşup gidiyorlar. Raci, daha sonra ruhun hakikatini öğrenmek ister. Fakat bunun şartı vardır. Bu şartta varlıkla yokluğun tek bir şey olduğunu ispat etmektir. Ahmet İlmi, vahdedi vücuda inandığı için alemin yoktan yaratıldığını kabul etmiyordu. İşte burada varlıkla yokluğun aynılığını ispat etmek şartı, alemi mutlak varlığın bir tecellisi olarak görmekten başka bir şey değildir. Ahmet İlmi romanının son hikayesinde tarihte gelip geçmiş dinlerin, fikir sistemlerinin ve filozofların beşeriyete saadeti göstermediklerini ve onu sefaletten kurtaramadıklarını, onun gösterilen bu kadar yol arasında şaşırıp kaldığını söylemek istiyor. Ve insanlığı Hazreti Peygamber'e teslim ediyor. O, ey beşeriyet, saadet hayatı olduğu gibi kabul, sıkıntılarına razı olmak, onun iyileştirilmesine çalışmak ile mümkündür, diye saadeti gösterince beşeriyet, ya fahri alem, beşeriyetin dertlerini anlayan, ilacını bulan yalnız sensin diye peygambere tabi oluyor. Yukarıda da söylenildiği gibi Ahmet İlmi romanının Zeyl, ilave kısmında rumuzlarla vahdedi vücudu anlatmak istemiştir. Fakat biz bahsi uzatmamak için burada son veriyoruz. 7. Bölüm. Felsefi sahadaki mücadelede ruhçular. İsmail Fenni. 1. İsmail Fenni'nin hayatı ve eserleri. İsmail Fenni Ertuğrul 1855'te Profesör Süheyl Ünver'in hususi notlarına göre İsmail Fenni 104 sene yaşamıştır. Kendisi de Tırnovalı olan Profesör İsmail Fenni'nin büyük annesinin süt kardeşi ve dedesinin çocukluk arkadaşı olduğunu söylemektedir. Halbuki Fenni otobiyografisinde 1272'de doğduğunu yazıyor. 1946'da öldüğüne göre 91 sene yaşamış olması lazım gelir. Bu durumu kendisine hatırlattığımız zaman Süheyl Ünver, bazı insanlar yaşını saklar. Bu rivayet tarihi bir hakikati ortaya çıkarmaya yarayabilir şeklinde cevap verdi. Biz de aynı düşünceyle buraya bu rivayeti kaydediyoruz. Tırnova'da doğmuştur. Tırnova Hanedanı'ndan ve İdare Meclisi azasından Mahmut Bey'in oğludur. Ebeveyni küçük yaştan okutmaya başlamışlar, bu hususta hiç müsamaha tanımamışlardır. Önce cariyenin kucağında kız mektebine, sonra sıbyan mektebine gönderilmiş, daha sonra da Rüştiye mektebine nakledilmiş, Vali Mithat Paşa'nın huzuruna iki defa imtihana çıkarılmıştır. Burası bitince bir taraftan camilerde okunan medrese derslerine devam ederek Arapça öğrenmiş, diğer taraftan parasız olarak Tırnova Sancağı Muhasebe Kalemi'ne memur olmuştur. Yazısı güzel olduğundan çok geçmeden 600 kuruş maaşla varidat mukayyitliğine, gelirlerin kaydedildiği yer, tayin olmuştur. Bu sırada muhasebecilikte bilgili fakat pek hiddetli olan Dede İsmail Efendi'nin seçkin öğrencisi, Cudi Efendi'nin serzenişlerine tahammül ederek ondan ziyadesiyle istifade etmiştir. 20 yaşında en küçük kardeşiyle birlikte vatanın istilası üzerine İstanbul'a hicret edip, Maliye Nezareti Tahsilat İdaresi Tahrirat Kalemi'ne parasız devama başlamış ve 1879'da 120 kuruş maaşa nail olmuş ise de o sene içinde bu vazifeyi terk etmiştir. 1883'te yine parasız olarak Divan-ı Muhasebat Sayıştay Tahrirat kalemine devam ile bir sene sonra 700 kuruş aylığa geçmiştir. Bu sırada hükümetçe açılmış olan dil mektebine girip orada Fransızca dil bilgisi, inşa usulü ve hitabet, umumi tarih ve coğrafya, siyasi hitabet usulü ve Türkçeden Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye tercüme dersleri okuyarak 1886'da mezun olmuştur. Fransızcayı elde ettikten sonra iki İngilizce mualliminden 4 sene hususi ders alarak İngilizceyi de öğrenmiştir. Bu sırada Mabeyn-i Hümayun saraya ait masraflarının bütçesini yapmak için teşkil edilen komisyona tavsiye üzerine girmiş ve 3. Osmanlı nişanıyla taltif edilmiştir. 45 lira ile divan azalığına yükseldiği sırada şirketi Hayriye'nin hesabını tetkikten sonra 1898'de 60 lira maaşla dahiliye nezareti muhasebeciliğine geçmiştir. 1908'de Ferit Paşa zamanında arzu etmekte olduğu mütalaya vakit bulmak ve yazmaya başladığım bazı eserleri ikmale muvaffak olmak için diyerek yazdığı bir dilekçe ile emekliliğini istemiştir. 38 sene emeklilik hayatı sürerek 29 Ocak 1946'da vefat etmiştir. İsmail Fenli'nin memuriyet hayatında bir fevkaladelik yoktur. O namını ebedileştirecek eserlerini ancak emeklilik devresinde vermiştir ve böylece emeline de kavuşmuştur. İsmail Fenli'yi babası 18 yaşında evlendirmek istemiş fakat o sırada midesinde hastalık olduğu için vazgeçmiştir. Sonra da İstanbul'a gelişin geçim derdiyle evlenememiştir. Vaziyetini düzeltip evlenmek istediği zaman ise gençliğin elden gittiğini görerek bu işten vazgeçmiş ve kendisini gelecek nesillerin hizmetine vermiştir. Bu sebeple varisi olmadığı için iki evi ile 12 bin lira parasını ve 20 kadar yazma eseri ile eserlerinin basılmış olanlarının yeni basım hakkını Darüşşafaka'ya vermiştir. Ayrıca 950 cilt tutan kitaplarını da Beyazıt Umumi Kütüphanesi'ne vakfetmiştir. İsmail Fenli musikide derin bir bilgiye sahiptir. İbnül Emin Mahmut Kemal son asır Türk şairlerinde kanun ve keman çalmakta mahirdir. Beste, semai, saz semaisi, peşre ve şarkı olarak 200 kadar eseri üstadanesi vardır diyor. İsmail Fenli, Bulgar Dimitri'den kanun ve Tırnovalı Pamukoğlu'ndan keman öğrenmiştir. Yukarıda ismi geçen Üstad Cudi Efendi'den şarkı meşk etmiştir. İstanbul'a gelişinde Tamburi Ali Efendi ve bestekar Şevki Bey'den de uzun zaman şarkı meşk etmiştir. Bir ara gazetede gördüğü bir yazı üzerine 5 marş ve şarkı besteleyerek Cumhurbaşkanlığı katipliğine göndermiş ve masarı kabul gördüğüne, Cumhuriyet bandosuna verildiğine dair bir mektup almıştır. İsmail Fenli bir ara hayli şiir ve bilhassa gazel yazmış fakat Muallim Naci, tercüman-ı hakikatte bunları şiddetle tenkit ettiği için hepsini yırtmış. Yalnız bestelediği murabba ve semai şarkıların güfteleriyle münacaat ve kaside yolunda birkaç şiir saklamıştır. İsmail Fenli babasının "Oğlum beni seversen müskirat, içki ağzına koyma" sözüne uyarak hiç içki içmemiş, Hazreti Ömer'in vefat ederken "bir evden bir kurban yeter" sözünü hatırlayarak siyasete hiç karışmamış ve eğlencesini musiki teşkil etmiştir. Mahmut Kemal İsmail Fenli için Fenli Bey halk ile karışmaktan, beyhude laflarla vakit kaybından çekinen, daima ilim ile meşgul, tevazu ile meluf, müstakim, halim, selim, nazik, edepli bir ehli kemaldir diyor. Son olarak İsmail Fenli'nin hatıralarından şu satırları naklediyoruz. "Ben acizane 90 senelik ömrümü ilme ve güzel sanatlara verdim. Doğu ve batı düşünce alemini bunların birleştikleri, ayrıldıkları ve birbirlerini şiddetle reddeder göründükleri noktaları inceledim. Eserlerimle varlığımı, hakikatleri bugünün ve yarının nesillerine anlatmaya çalıştım. Eserleri, İsmail Fenli'nin basılmış ve basılmamış eserlerinin başlıcaları şunlardır. İlk 5 kitap ölümünden önce basılmıştır. 1. Lügatçe-i Felsefe. Pek çok ilavelerle Fransızcadan tercümedir. 2. Maddiyun mezhebinin izmihlali. Maddeciliğe reddiyedir. 3. Kitabı İzale-i Şükuk. Dozi'nin Tarihi İslam'ına reddiyedir. 4. Vahdedi Vücut ve Muhiddin Arabi. 5. Küçük kitapta büyük mevzular. 6. Hürriyet, Stuart Mill'den tercümedir. 7. Asr-ı Hazım Maddiye Mesleği, Paul Janet'tan tercümedir. 8. Usulü Maliye Hülasası. 9. Dürretül Yetimiye, İbn Mukaffa'nın Ahlak adlı eserinin tercümesidir. 10. Türk Tarihi, Umumi Harpten Önce Müverrihlerin Tarih Alemi adıyla İngilizce çıkan eserin Türklere ait kısmının tercümesidir. 11. Hayat ve Madde, Oliver Lodge'dan tercümedir. 12. Heyeti İçtimaiye'de ve Hayatta Muvaffak Olmak için Ameli Malumat, Baron İstafin'den tercümedir. 13. Hakikatı Zerafet, fıkralardan ibarettir. 14. Envar-ı Hakikat, Ölümünden Sonra Hakikat Nurları adı ile basılmıştır. 15. Büyük Filozoflar. 2. Madde ve Kuvvete Ait Cevap ve Delilleri. Daha önceki bölümlerde memleketimizdeki materyalizm-spiritüalizm mücadelesinin üç büyük temsilcisinin din felsefesi yönünden Allah, madde, ruh hakkındaki düşüncelerini görmüştük. Bu bölümde de spiritüalizm temsilcilerinden İsmail Fenni'nin düşüncelerini, maddecilere verdiği cevapları ve iddialarını ispat için ileri sürdüğü delilleri göreceğiz. İsmail Fenni, Ahmet Hilmi'den sonra 1928'de neşrettiği Maddiyun Mesebi'nin İzmihlali isimli büyük kitabı ile materyalizmi felsefi, ilmi ve dini bir görüşle tenkit etmiştir. Fakat tenkitleri daha çok Büşner'in iddialarına yöneliktir. Bunun yanında monizm, pozitivizm ve tekamül mezheplerini de tenkit ve reddetmiştir. Şimdi onun çeşitli cevaplarından madde ve kuvvete ait iddialara verdiği cevapları görelim. 1. Maddeciliğe genel cevap. İsmail Fenni, Büchner'e cevap vermezden önce materyalizmin iki temel hükmü olduğunu söylüyor ve bunların çürütülmesine geçiyor. Bu hususta sözü önce Gustave Le Bon'a bırakıyor. Le Bon, maddecilerin bütün eşya yok olmaya mahkum olduğu halde madde ve kuvvetin bu zaruri kanunun dışında kaldığına inandıklarını, halbuki çeşitli araştırmalardan sonra maddenin ebedi olmadığının anlaşıldığını, bu araştırmaların maddenin vaktiyle varlığı hatıra bile gelmeyen bir kuvvet mahzeni de olduğunu bize ispat ettiğini, bu hadiseye asıl dikkati çeken şeyin radyumun keşfi olduğunu, atomun parçalanacağını, dolayısıyla maddenin mahvolmuş olacağını, atomun parçalanmasıyla muazzam bir enerji kaynağı elde edileceğini müdafaa etmektedir. Bu fikirleri benimseyen ve memleketimizde belki de ilk defa bu kadar kesin olarak bunları müdafaa eden İsmail Fenni, kitabında H. Poincaré, Toulsa gibi birçok alim ve filozoflardan fikrini teyit edecek nakiller yaptıktan sonra kendisi de şöyle söylemektedir. Her atom büyük bir enerji merkezidir. Atoma kuvvet verenler elektronla protonlardır. Elektron bütün cisimlere hareket verir ve negatif elektrikle yüklüdür. Proton ise pozitif elektrikle yüklüdür. Her atomun protonlardan teşekkül eden bir çekirdeği vardır ve bunun etrafında elektronlar dönmektedir. Şu halde her atoma bir güneş sistemi nazarıyla bakılabilir. E. Fenni, adı geçen eser sayfa 379, Poincaré'den naklen. Hasılı maddenin en son terkibi elektrikidir ve maddeye pek ziyade yoğunlaşmış enerji gözüyle bakılmaktadır. Atom sözü artık kelime manasını bölünmesine imkan olmayan kaybetmiştir. Şimdiye kadar müsbet bir elektrik atomu elde edilememiş ise de bunun mevcudiyetini kabul etmek zaruridir. Bütün bu söylenilenleri özetlemek gerekirse İsmail Fenni'nin iddialarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Evvelden mahvı imkansız görülen madde, kendisini oluşturan atomların daimi surette ayrışması ile yavaş yavaş mahvolmaktadır. Dağılan zerrecikler aynı sıfata sahiptir. Madde böyle çeşitli safhalar geçirdikten sonra menşei olduğu zannedilen esire dönmektedir. 2. Maddenin maddelikten çıkması ile hasıl olan şeyler, özellik itibariyle cisimlerle esir arasında aracı bir takım cevherler teşkil etmektedir. 3. Evvelden hareketsiz ve ancak kendine önceden verilen kuvveti iade edilebilir gibi anlaşılan madde, Bilakis gayet büyük bir kuvvet mahzenidir ki, madde dışarıdan hiçbir şey almaksızın bu kuvveti sarf edebilir. 4. Alemdeki kuvvetlerin ekserisi elektrik ve bilhassa güneş ısısı maddenin ayrışımı esnasında serbest bir hale giren dahili atomik kuvvetten meydana gelir. 5. Kuvvet ve madde aynı bir şeyin muhtelif iki şeklidir. Madde dahili atomik kuvvetin sabit bir şeklini arz eder. Isı, ışık, elektrik vesaire aynı kuvvetin sabit olmayan şekillerini gösterir. 6. Madde, maddelikten çıkmakla yani atomlara ayrılmakla ancak kuvvetin madde ismi verilen sabit şekli, elektrik, ısı, ışık vesaire gibi sabit olmayan şekillerine dönüştürülmüş olur. Şu halde madde daimi surette kuvvete dönüşmektedir. 7. Canlılara tatbik edilen evrim kanunu basit cisimlere de tatbik edilebilir. Yani madde tekamüle tabidir. O birkaç asır içinde kendi cevher ve özelliklerini bitiren radyum gibi eskir. 8. Maddenin mahvolması imkansız olmadığı gibi ondan çıkan kuvvetin de mahvedilmesi imkansız değildir. Bu neticeler için bakınız i.fenni sayfa 356, 367, 369, 384. 2. Madde ezelidir iddiasına cevap. İsmail Fenni, materyalizmin iki esas hükmünü yani kuvvetsiz madde ve maddesiz kuvvet olamaz, kuvvet ve madde ezeli ve ebedidir hükümlerini yukarıda görüldüğü gibi kısaca tenkit ettikten sonra diğer materyalist iddialara cevap veriyor. Biz bunlardan yukarıda verilmemiş olanları zikretmekle iktifa edeceğiz. Büchner, yaratma işini kabul etmek için bir şeyin hiçten meydana gelebileceğinin ispat edilmesi lazımdır diyor. Bu hususta üç şık vardır. A. Alemin hiçten yaratılmasıdır ki ehli sünnet mezhebi buna inanır. B. Alemin kadim, başlangıçsız olan bir maddeden teşkil edilmiş olmasıdır ki eski filozofların bazılarının kanaati böyledir. C. Alemin kadim ve vacip olan bir vücudu haktan çıkmış olmasıdır ki bu da vahdedi vücuda inananların mezhebidir. İkinci şık, alemin hiçten meydana gelmesinin imkansız görülmesinden ileri gelen bir faraziyedir. Böyle bir maddenin varlığını ispat edecek bir delil yoktur. Bilakis Allah'ın tasarrufu altında onun verdiği şekil ve intizamı kabul etmesi, kadim olmayıp mümkün ve yaratılmış olduğuna bir delildir. Şu halde alemin Allah'ın vücudundan çıktığı kabul edilince bu şık ortadan kalkmış olur. Zaten Eflatun gibi bazı filozoflar kadim maddeden Allah'ın vücudunu kastetmişlerdir. Ehli sünnetin mezhebine gelince bunlar biz her şeyi bilemeyiz, bilmediklerimiz pek çoktur. Varsın alemin sırf yokluktan nasıl yaratıldığı da bunlardan biri olsun derler. Mutasavvıflara göre Cenab-ı Hakk'ın hazinesi ve ilminde varlığı olmayan şeyin zahirde vücudu olamaz. İcat ve yok etmek hazinesinde sabit olan şeyi meydana çıkarmaktan ibarettir. İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 394.